Ayrım 47. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 449. 39. bölüm. Canal'a hiç itiraf etmediğim şeylerden biri de kıskançlığımın yalnızca romantik değil, aynı zamanda pragmatik bir duygu olduğuydu. Romantik romanları karıştırdım ama hiçbirinde evli bir adamın bel soğukluğuna veya daha kötüsüne yakalanmaktan korktuğu için sevgilisinin kendisine sadık kalmasını istediğini itiraf ettiklerini görmedim. Evli erkeğin sevgilisine bunu itiraf edememesinin bir nedeni herhalde şuydu. Sevgilisine artık karısıyla yatmadığını söyleyerek genellikle yalan söylediğinden, gerçekten bir hastalığa yakalanıp karısına da bulaştırırsa, içinde biraz insanlık duygusu kalmışsa, ikisine de durumu anlatması gerekeceğinden, çifte yönlü bir suçluluk tuzağına yakalanmış olmasıydı. Bir gece Canal'a bunu anlattığımda yüzünü asıp bana baktı. ''Ya sen karından alıp da bana bulaştırırsan ne olacak? Yoksa bu mümkün değil mi sence?'' Her zamanki kavga oyunumuzu oynuyorduk. Aslında bir zeka çarpışmasıydı bu. Şakacılık ve gerçekliğin, hatta biraz zalimliğin yeri vardı ama insafsızlığın değil. Mümkün tabii dedim ama daha zayıf bir olasılık. Karım dinine haydi bağlı bir katoliktir, erdemlidir. Canal'ın protestosunu önlemek için elimi kaldırdım. Sonra o senden daha yaşlı, hem de senin kadar güzel değil. Dolayısıyla daha az fırsat var elinde. Canal biraz gevşemişti. Güzelliğine herhangi bir övgü yumuşatabiliyordu onu. Sonra hafifçe sırıtarak dedim ki, ''Ama haklısın, karım bana, ben de sana bulaştırsam kendimi suçlu hissetmezdim, sorun olmazdı bu. İkimiz de suçlu olduğumuzda bir bakıma adaletin tecellisi olurdu hatta.'' Canal dayanamadı daha fazla, yerinde bir kalkıp bir oturuyordu. ''Kulaklarıma inanamıyorum. İnanamıyorum böyle bir şey söyleyebileceğine. Ben suçlu olabilirim ama sen korkağın birisin yalnızca.'' Bir şişe şarabı yuvarlayıp birkaç kez seviştikten sonra sabahleyin erken saatlerinde uykumuzun bir türlü gelmediği gecelerden biriydi. O kadar ısrar etti ki sonunda yetimhanedeki çocukluk günlerimi anlattım ona. Küçükken kitapları sihirbazlık amacıyla okurdum. Yatakhanede gece geç vakit herkesten ayrı ve yalnız, o zamandan bu yana duyduğumdan çok daha büyük bir yalnızlık içinde okuyarak uzaklara kaçar, kendi kendime hayaller kurardım. 10-12 yaşlarımda bulunduğum o sıralarda en sevdiğim kitaplar Roland'ın, Charlemagne'ın, Amerikan Batısı'nın ve özellikle Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinden yürekli Lancelot ile Galahad'ın romantik destanlarıydı. Fakat hepsinden çok Merlin'i severdim. Çünkü kendimi onun gibi görürdüm. Sonra başlardım kafamda kurmaya. Ağabeyim Arti Kral Arthur olurdu. Çünkü Kral Arthur'un tüm soyluluğu ve adaleti, dürüstlüğü ve doğruluğu, bağışlayıcı sevgisi onda vardı. Bende yoktu. Çocuk kafamda kendimi kurnaz, ileri gören biri olarak kurar ve bir büyü yaparak hayatımı tamamen kendi irademe göre yaşayacağıma kesin kesin inanırdım. Böylece Kral Arthur'un sihirbazı Merlin'i sevmeye başlamıştım. O geçmişte yaşamış, geleceği görebilen, ölümsüz ve ermiş kişiydi. Kendimi şimdiki zamandan geleceğe aktarabilme yeteneğini böylece geliştirdim. Bütün hayatım boyunca da kullandım. Yetimhanedeyken akıllı, kitap meraklısı arkadaşları olan genç bir adama dönüştürürdüm kendimi. Lüks bir dairede oturuyor, sedirde çok güzel ve ihtiraslı bir kadınla sevişiyor olurdum. Savaş sırasında nöbette veya devriyede vakit öldürürken, yine kendimi geleceği yansıtır ve iznimi Paris'te geçirirken nefis yemekler yiyip şehvetli orospularla yattığımı kurardım. Topçu ateşi altında bir büyü yapıp ortadan kaybolur, kendimi ormanda tatlı şırıltılarla akan bir pınarın yanı başında, elimde en sevdiğim kitaplardan birini okurken bulurdum. Sahiden oluyordu bu, sihirli gibi kayboluveriyordum. Sonradan hayalini kurdum, o güzel şeyleri gerçekten yaşarken o korkunç günlerimi hatırlar ve sanki o günleri hiç yaşamamış, hiç acı çekmemiş gibi hissederdim kendimi. Yalnızca düş görmüşüm gibi gelirdi bana. Merlin'in Kral Arthur'a artık kendi başına hüküm sürmesi gerektiğini, çünkü kendisinin bütün sırlarını öğretmiş olduğu genç bir büyücü kızın tutsağı olarak bir mağaraya kapanacağını açıkladığı zaman sarsıldığımı ve şaşırdığımı anımsıyorum. Kral Arthur gibi ben de neden diye sormuştum. Merlin genç bir kıza tüm sihirlerini neden öğretsindi? Sırf onun tutsağı olmak için mi? Sonra kralının trajik sonunu bildiği halde 1000 yıl boyu bir mağarada uyuyakalmayı nasıl böyle bir neşeyle kabullenebiliyordu? Anlayamamıştım o zaman. Fakat büyüdükçe benim de böyle bir şey yapabileceğimi hissettim. Bütün büyük kahramanların bir zayıf yanı olduğunu öğrenmiştim. Benimki de bu olacaktı. Kral Arthur efsanesinin birçok değişik anlatısını okumuş, bir tanesinde de Merlin'in uzun kır sakallı, başında yıldızlar ve 12 burcun işaretleri resmedilmiş bir sihirbaz külahı olan bir tasvirini görmüştüm. Yetimhanenin içliğinde kendime böyle bir külah yapıp ortalıkta gezinmeye başlamıştım. Çok seviyordum o külahı. Günün birinde çocuklardan biri çaldı külahımı. Bir daha onu ne gördüm ne de bir yenisini yaptım. O külahı kendime ileride olacağım kahramana sihirler yapmak için kullanmıştım. Yaşayacağım maceraları, yapacağım iyi işleri ve bulacağım mutluluğu dokumak için. Fakat külah gerekli değildi aslında. Hayaller kendi kendilerine dokunuyorlardı zaten. O yetimhanedeki hayatım bir düş gibi geliyor bana şimdi. Ben hiç bulunmadım orada. 10 yaşındayken gerçekten Merlin'dim. Bir sihirbazdım ve hiçbir şey dokunamazdı bana. Janel hafif bir gülümsemeyle bakıyordu bana. Gerçekten kendini Merlin sanıyorsun değil mi dedi. Biraz öyle dedim. Yine gülümsedi ama bir şey söylemedi. Biraz daha şarap içtik sonra birden... Biliyor musun, bazen biraz sapıklık istiyor canım ve doğrusu seninle yapmaktan korkuyorum. Bayağı eğlenceli oluyor ama. Mesela birimiz ötekini bağlar sonra zorla sevişir onunla. Ne dersin ha? Şimdi ben seni bağlasam ve seninle aşk yapsam, sen tamamen çaresiz haldeyken gerçekten çok eğlenceli olur. Şaşırmıştım çünkü daha önce de sapıklıklar denemiş fakat becerememiştik. Ama bildiğim bir şey vardı, kimse bağlayamazdı beni. Peki dedim, ben seni bağlarım ama kendimi bağlatmam. Haksızlık ama bu dedi canı, hakça bir oyun olmaz ki o zaman. Bana ne be dedim, kimse bağlayamaz benim elimi kolumu. Nereden bileyim beni bir kez bağladıktan sonra senin ayaklarımın altına kibrit tutmayacağını ya da gözüme bir iğne sokmayacağını. Sonradan üzülürsün ama bana yararı olmaz. Yok be aptal sen de, simgesel bir bağlam olacak bu. Şöyle bir eşarp alıp bağlayacağım ellerini. İstediğin zaman kurtarırsın kendini. Bir sicimle bağlanmış gibi. Yazar değil misin sen? Simgeler ne demektir bilirsin herhalde. Hayır dedim. Arkaya doğru yaslanıp soğukkanlılıkla gülümsedi bana. Sen de tutmuş kendini Merlin sanıyorsun ha dedi. Yetimhanede zavallı yavrucak kendini Merlin olarak hayal etmiş diye sana sempati duyacağımı sandın değil mi? Hayatımda gördüğüm heriflerin en domuzusun sen. Şimdi kanıtladım sana işte. Sen bir kadının sana büyü yapıp bir mağaraya kapatmasına ya da kollarına bir eşarpla bağlamasına izin vereceksin ha? Sen Merlin falan değilsin Merlin. Arkasından bunun geleceğini kestirememişim doğrusu. Ama ona verecek bir yanıtım vardı hazırda. Ne var ki söyleyemezdim. Ondan önce daha az becerikli bir büyücü kızın geldiğini yani. Evlenmiş değil miydim ben? Ertesi gün Doran'la bir görüşmemiz oldu. Yeni senaryo üzerindeki pazarlığın daha bir süre vakit alacağını söyledi. Yeni yönetmen Simon Belfort daha büyük bir yüzde koparmaya çalışıyordu. Doran çekingen bir sesle ''Senin yüzdelerinden birkaçını ona bırakabilir miydin acaba?'' diye sordu. ''Ben bu filmde hiç çalışmak istemiyorum zaten.'' dedim Doran'a. ''O Simon denilen herif 3. sınıf yazarın biri. Dostu Rickett değilse doğuştan hırsız.'' Hiç olmazsa kendiliğin o büyük bir oyuncu olduğundan götlüğünü unutturuyor insana. Hele o wagon hıyarı hepsinden beter. Bırak da çekileyim ben bu işten. Doran pürüzsüz bir sesle, filmden yüzde alman senaryodaki katkına bağlı. Anlaşmana böyle yazıldı bir kere. Şimdi sen aradan çekilirsen senaryoya hiç katkın olmamış gibi gösterirler. Yazarlar loncasına hakemlik için başvurmak zorunda kalırsın. Stüdyo sana kısmen olsun senaryo için bir kredi tanımazsa uğraşman gerekir. Denesinler bakalım dedim. O kadar da değiştirmezler ya senaryoyu. Doran yatıştırırcasına bir fikrim var dedi. Eddie Lancer yakın dostun değil mi senin? Senaryoda seninle beraber çalışmasını sağlarım. Becerikli adamdır. Ötekilere karşı senin hesabına müdahalede bulunabilir. Ne dersin? Bu kez olsun güven bana yahu. Peki olur dedim, bıkmıştım bu işlerden. ayrılmadan ''Neden bozuluyorsun bu adamlara sen?'' diye sordu. Çünkü hiçbiri mal Omar'ı zerre kadar önemsemedi de ondan dedim. Öldüğüne seviniyorlardır Tanrı bilir. Tam doğru değildi bu söylediğim. Aslında bana ne yazacağımı öğretmeye kalkıştıkları için nefret ediyordum onlardan. Film Akademisi'nin ödül dağıtım törenini televizyondan izlemeye yetişmiştim. New York'ta Valerie ile her yıl evde oturup seyrederdik bu programı. Bu yıl Janelle'in dostlarıyla yaptığı kısa metrajlı bir filmde aday gösterildiği için özellikle meraklıydım. Karım kahve ve kurabiyeleri getirdi, oturup seyretmeye başladık. Bana gülümseyerek, ''Günün birinde sen de orada bir Oscar alacak mısın bakalım?'' dedi. ''Hayır'' dedim, ''benim filmim boktan olacak.'' Her zamanki gibi önce küçük ödülleri dağıtıyorlardı ve gerçekten de Janelle'in filmi en iyi kısa metrajlı öykü ödülünü kazanmıştı. Ve ekranda belirdi yüzü, mutluluktan pembeydi. Ama görüntüsünü kısa kesecek kadar akıllı ve minnettarlığını belirtecek kadar suçluluk duygusu içindeydi. Gayet yalın bir şekilde bu filmde benimle çalışan tüm kadınlara ve özellikle Alice DeSantis'e huzurunuzda teşekkürlerimi sunmak isterim dedi. Alice'in Janelle'ı benim ömrüm boyunca sevebileceğimden çok daha fazla sevdiğini anladığım güne götürdü bu görüntü beni. Janelle Malibu sahillerinde bir ev kiralamıştı bir aylığına. Hafta sonları otelden ayrılıp onunla kalıyordu. Bir cuma gecesi kumsalda yürümüş, sonra evin önündeki sundurmaya oturup Malibu mehtabının ışığı altında kumlarda gizlenen minik kuşları izlemeye koyulmuştuk. Janelle bunların kum çullukları olduklarını söylemişti bana. Dalgalar vurduğunda hoplaya hoplaya suların erişemediği bir yere kaçıyorlardı. Pasifik okyanusuna bakan yatak odamızda sevişmiştik. Ertesi gün kahvaltıyı atlayıp öğle yemeğini yerken Alice çıka geldi. Bizimle kahvaltısını yaptıktan sonra el çantasından dört köşe küçük bir film parçası çıkarıp Janelle'a verdi. Parça 2,5 santim eninde 5 santim boyunda falandı. ''Ne bu?'' diye sordu Janelle. ''Film yönetmenini sunan parça'' dedi Alice. ''Jenerikten kestim.'' ''Neden yaptın bunu?'' ''Sevineceğini düşünmüştüm.'' dedi Alice. İkisini de izliyordum. Filmi görmüştüm. Çok güzel bir çalışmaydı. Janelle ile Alice başka 3 kadının da katkısıyla feminist bir girişim olarak meydana getirmişlerdi bu filmi. Janelle başrolde gözüküyor, Alice yönetmen olarak tanıtılıyor, öteki 3 kadına da filme katkılarına oranla kredi veriliyordu. ''Fakat bir yönetmen olması gerek.'' dedi Janelle. ''Yönetmensiz bir film olmaz.'' Laf olsun diye ben de karıştım söze. Filmi Alice'in yöneteceğini sanıyordum. Janelle kızgın kızgın baktı bana. Evet, yönetmenlik ondaydı dedi. Ama yönetmenlikle ilgili önerilerin çoğu benden çıktı ve bunun için belirli bir kredi tanınması gerekirdi bana. İyi ama dedim, sen filmin yıldızısın. Alice'in de yaptığı işe karşılık bir kredi alması gerekir. ''Canım tabii ki gerekir.'' dedi Janelle sabırsızlanarak. ''Ona söyledim bunu. Negatifteki ismini kesmesini söylemedim ki ona ben. Kendi başına yapmış.'' Alice'e döndüm. ''Sen ne düşünüyorsun?'' Alice dengesini hiç kaybetmemiş gibiydi. ''Janelle'ın yönetmenliği ayrı katkısı oldu.'' dedi. ''Hem benim krediye falan pek aldırdığım yok zaten. Janelle'ın olabilir isterse. Benim için gerçekten önemi yok.'' Janelle'ın çok kızdığını görebiliyordum. Böyle ters bir durumda kalmaya bozuluyordu. Ama filmin yönetmenliğine verilen kredinin tamamen Alice'e gitmesine rıza göstermeyeceği de açıktı. ''Bana öyle bakıp durmasana be'' dedi Janelle. ''Bu filmin yapımı için gerekli parayı da ben buldum. Herkesi bir araya getiren de benim. Sonra senaryoyu hep birlikte yazdık. Ben olmasaydım çıkmazdı film ortaya.'' ''Peki dedim, o halde yapımcılığı al sen de, yönetmenlik neden o kadar önemli oluyor ki?'' O zaman Alice konuştu. ''Bu filmi Akademi Ödülü'ne ve Filmex'e aday göstereceğiz ve bu tür filmlerde herkes yönetmenliğe önem verir. Filmin parsasını en çok yönetmen toplar, bu bakımdan Janelle haklı bence.'' Janelle'a döndü. ''Yönetmenin tanıtımını nasıl istiyorsun? İkimizin de ismi geçsin, seninkini öne koy, tamam mı?'' ''Alice tabii, nasıl istersen.'' dedi. Bizimle yemeğini bitirdikten sonra Janelle'ın kalması için ısrarına karşın gitti Alice. Onlar öpüşüp vedalaştıktan sonra arabasına kadar geçirdim. Arabasına binmeden gerçekten aldırmıyor musun diye sordum. Yüzü gayet huzurlu, ağırbaşlılığın güzelliği içinde. Hayır, gerçekten önemi yok dedi. İlk gösteriden sonra herkes gelip beni kutlamaya başlayınca Janel müthiş hırslanmıştı. Onun karakteri böyle. Hem onu mutlu etmek benim için bütün o şakşaklardan daha önemli, anlıyorsun değil mi? Ona gülümseyip yanağına bir veda öpücüğü kondurdum. Hayır dedim, böyle şeyleri hiç anlamam ben. Eve döndüğümde Janel ortadan yok olmuştu. Kumsalda bir yürüyüşe çıkmış olacağını tahmin ettim. Herhalde yalnız kalmak istiyordu. Gerçekten de bir saat kadar sonra kumsal boyunca yürüyerek eve doğru çıktığını gördüm. Eve varınca doğru yukarı yatak odasına çıktı. Arkasından gittiğimde yatağa yatıp örtüleri üstüne çekmiş ağladığını gördüm. Yatağa oturdum bir şey söylemeden. Uzanıp elimi tuttu. Hala ağlıyordu. ''Cadının biriyim değil mi?'' dedi. ''Hayır'' dedim. ''Alice ise ne kadar harika bir insan değil mi?'' ''Hoşlanıyorum ondan'' dedim. Çok dikkatli olmam gerekliydi. Alice'in ondan daha mükemmel bir kişi olduğunu düşüneceğimden korkuyordu. ''Negatiften o parçayı kesmesini sen mi söyledin?'' dedim. ''Hayır'' dedi Janel. ''Kendi başına yapmış.'' ''O halde durumu olduğu gibi kabullen ve kimin daha iyi bir insan olduğuna falan takma kafanı. Senin için yapmak istemiş demek ki. Sen de öyle kabul et, olsun bitsin. Sen de biliyorsun ki istiyordun bunu.'' Bunu söyleyince yine ağlamaya başladı. Histeriye tutulmuş gibiydi hatta. Onun için ona biraz çorba ısıtıp mavi 10 miligramlık valyumlarından birisini içirdim. O öğle üstünden pazar sabahına kadar uyudu. Öğle üstünü okuyarak geçirdim. Sonra şafak sökene kadar kumsalı ve denizi seyrettim. Janel nihayet kalktığında saat 10'du. Malibu'da nefis bir gün daha başlamıştı. Janel'ın benimle rahat olmadığını, günü Alice ile birlikte geçirmek istediğini hemen anlamıştım. Bu yüzden ona stüdyodan telefon ettiklerini ve gitmem gerektiğini söylediğimde her zamanki güneyli dilber edasıyla serzenişlerde buluna dursun gözlerinin parıldadığını görebiliyordum. Alice'i çağırıp ona olan sevgisini göstermek istiyordu. Beni arabama kadar geçirdi. Başında güneşten korunmak için giyilen o kocaman şapşal şaplalardan biri vardı. Gerçekten şapşal bir şapkaydı. Çoğu kadın çirkin görünürdü böyle bir şapkanın altında. Fakat kusursuz yüzü ve teniyle o yine de hayli güzel görünüyordu. Özel olarak soldurulmuş ve bedenine göre dikilmiş elden düşme blue jeanlerini çekmişti. Deri gibi yapışıyordu gövdesine. Yatakta çıplak yatarken ona gerçekten harika bir kıçı olduğunu, böyle bir arkaya sahip bir kadının doğması için kuşaklar geçmesi gerektiğini söylediğim geceyi hatırladım o sırada. Feminist olduğu için onu kızdırmak amacıyla söylemiştim bunu. Ama beklediğimin tersine bayağı keyiflenmişti. Sonra biraz kibirli olduğunu hatırladım. Güneyli sülalesinin soyluluğundan gurur duyardı. Bana veda etmek için öptüğünde yüzü mutluluktan pembeydi. Ayrıldığımdan ötürü hiç de yalnızlık duyuyor gibi değildi. Ben otelimde tatsız tatsız pineklerken Alice ile güzel bir gün geçireceklerdi burada. Fakat kendi kendime düşündüm, ne vardı yani? Alice'in hakkıydı bu, benim değil. Janel bir keresinde kendisinin benim duygusal gereksinmelerime pratik bir çözüm getirdiğini ama benim onun duygusal gereksinimlerine pratik bir çözüm olmadığını söylemişti. Televizyondaki görüntü titreşiyordu. Malomar için özel bir anma yapıldı. Valeri bir şeyler söyledi. İyi bir adam mıydı falan gibi bir şey. Evet dedim ben de. Ödül dağıtımını izledikten sonra bana dönüp oraya çıkanlardan tanıdıkların var mıydı diye sordu. Bazıları dedim. Hangileri diye sordu. Bir senaryoya katkısından dolayı Oscar kazanan Eddie Lancer'ı belirttim ama Janel'a değinmedim. Bir an için Valerie'nin Janel'dan söz etmem için bana bir tuzak kurmuş olabileceği geldi aklıma. Sonra programın başlarında bir ödül verilen sarışın kızı da tanıdığımı söyledim. Valerie bana bir baktı, sonra başını öte yana çevirdi. 47. ayrımın sonu. Sayfa 458.